Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 10 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 27 Ağustos 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizlere sunacağımız sabah haberlerinin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Zekeriya Razi'yi Anma Günü ve İran Masalları ve Efsaneleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Dışişleri Bakanı İran teknik heyetinin yakın zamanda Afganistan'a yaptığı ziyaretle ilgili açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanı, Oman ve Katar Dışişleri Bakanlarıyla önemli konuları ele aldı. Amiral Tengsiri, yeni dünya düzeninin geometrisini etkilemek için denize hakim olmak bir zorunluluktur, dedi. İran, Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Kerbela'da incelemelerde bulundu. Türkiye'nin Suriye üssünde patlama yaşandı. Ve Lieberman, Netanyahu'nun İsrail'in varlığına tehdit olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, İran teknik heyetinin yakın zamanda Afganistan'a yaptığı ziyaret dikkate alınarak Hirmen Antlaşması'nın uygulanmasına vurgu yaptı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaqi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Hirmen üzerindeki su payını bir kez daha vurgulayarak İran teknik heyetinin 1972 Hirmen Anlaşması'na dayanarak yakın zamanda Afganistan'a yaptığı ziyaretin daha fazla şeffaflığın görülmesine yardımcı olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan ayrıca İranlı gazetecinin serbest bırakılmasına dikkat çekerek daha önce gündeme gelen bazı sorunların çözülmesi talebinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Afganistan'ın ve bu ülkenin iyi insanlarının iyiliğini istediğini vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ayrıca İran'da çok sayıda Afgan vatandaşının varlığına dikkat çekerek şunları ekledi. Tahran, Afgan halkının istikrarı, güvenliği ve refahı yönünde Afganistan'daki tüm tarafların işbirliğini vurguluyor. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaqi de İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek bazı sorunların çözümü için çabaların sürdüğünü ifade etti. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili ayrıca Emir Abdullahyan'ı Kabil'e davet ederek Kabil ile Tahran arasındaki ilişkilerin komşuluk ve kardeşliğe dayalı olduğunu belirtti. 1972 yılında İran ve Afganistan yetkilileri tarafından imzalanan Hirmen Anlaşması'na göre İran'ın Hirmen Nehri suyundaki payı yılda 820 milyon metreküp yani saniyede yaklaşık 26 metreküptür ki farklı aylar ve mevsimlere göre bu oran değişir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ummanlı mevkitaşı Bedir el-Busaydi ile ikili bölgesel ve uluslararası alanlarda karşılıklı endişe yaratan konularda istişarede bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yapılan telefon görüşmesinde Umman Kralı'nın yapıcı çabalarını takdir eden Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakere süreciyle ilgili temel pozisyonlarını anlattı. Emir Abdullahyan ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğine ilişkin stratejik belgeyi tamamlamaya hazır olduğunu da vurguladı. Yapılan görüşmede Umman Krallığı Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran'la ikili iş ilişkileri ve bölgesel işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı. Bedir el-Busaydi ayrıca ortak çıkarları ilgilendiren konularda ülkesinin yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazır olduğunun da altını çizdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve ortak ilgi alanlarını ele aldı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan bu telefon görüşmesinde Katar hükümetinin olumlu rolü ve bu ülkenin üst düzey yetkililerinin bölgesel ve uluslararası ilişkilerdeki yapıcı çabalarını takdir ederek İran'ın mallarının serbest bırakılması konusunda Katar'a yardım ve yapıcı rolünden dolayı teşekkür etti ve bölgedeki son gelişmeler hakkında Katarlı mevkidaşı ile istişarelerde bulundu. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile Katar hükümeti arasındaki dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilişkilerin ilerlemesinden övgüyle bahsetti ve taraflar arasındaki yakın istişarelerin devam ettiğini vurguladı.
İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, yeni dünya düzeninin geometrisini etkilemek için denize hakim olmanın gerektiğini vurguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, yeni fırsatlar ve tehditler, Ulusal Konferansı Politika Konseyi'nin 5. oturumunda şunları söyledi. Yeni dünya düzeninin geometrisinde etkili olmak istiyorsak denize hakim olmalıyız. Denizde deniz egemenliği diye bir terimimiz var. Deniz egemenliği denizde kim varsa oraya hakim olması demektir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri ve İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu, uluslararası sulardaki sürekli varlığıyla istikrar ve güvenin oluşmasına yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 86. Deniz Filosu, geçen yılda göreve başladı ve planladığı gibi bir kez dünyanın turunu atmış oldu.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kıdemli danışmanı, deniz ve kara bölgelerinin bağlantısını İslam Cumhuriyeti'nin yeni stratejisi olarak nitelendirdi. Yeni Fırsatlar ve Tehditler Ulusal Konferansı Politika Konseyi'nin 5. oturumuna katılan Tümgeneral Seyyid Yahya Safavi, yeni dünya düzeninin şekillenmesinde İslam devrimi, İslam Cumhuriyeti ve direniş cephesinin konumunun analizine değinerek şunları kaydetti. İran'ın coğrafi konumu ülkenin yeni stratejisi olarak jeostratejik deniz ve kara bölgeleri arasında bağlantı kurma kapasitesini yetkililere sunuyor. Tümgeneral Safavi şunları ekledi. Denizlerde ve okyanuslarda bulunmadan İran'ın İslam devriminin ve direniş cephesinin yeni dünya düzeninin geometrisindeki konumu tanımlanamaz. Önemli kara ve deniz güçlerini sıralayan Tümgeneral Safavi, İran, Rusya ve Çin'in kara güçleri, Amerikalılar ve NATO'nun ise deniz güçleri olduğunu belirtti. Tümgeneral Safavi şunları ekledi. Amerika ve müttefiklerinin baskıcı yaptırımlarıyla başa çıkabilmek için İran'ın okyanuslarda ve denizlerde ticari ve askeri filosunun varlığı ve Rusya ve Çin ile işbirliği içinde Güney-Kuzey-Doğu-Batı koridorlarını kullanarak deniz temelli ekonomik stratejisini ve deniz gücünü arttırması gerekiyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Erivan Büyükelçisi, Tahran'ın Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ve her türlü sınır değişikliğine karşı olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Erivan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Erivan'daki ekonomik fuarı sırasında Ermeni Haber Ajansı'na verdiği demecinde İran'ın her türlü sınır değişikliğine karşı olduğunu ve tüm iletişim yollarının kendi topraklarında bulunan ülkelerin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi. Sobhani, önemli Zengezur Koridoru'nu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu güzergahı açmak için olası güç kullanabileceğini vurgulayarak, İran iletişim yollarının açılmasını destekliyor ama bunun Ermeni hükümetinin kontrolü altında olması gerekiyor. Hiçbir şey zorla değişmeyecek ifadesini kullandı. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bölgesel ulaşım yollarını açma girişiminin bugüne kadar bu konuda imzalanan müzakereler ve açıklamalarla hiçbir ilgisi olmadığını ve Ermenistan açısından kabul edilemez olduğunu defalarca vurgulamıştır.
İran'ın Sistan ve Belucistan Polis Teşkilatı Komutanı, ülkenin güneydoğusunda bulunan bu ilde 2 ton 600 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İrna'ya göre Tuğgeneral Dostali Celilyan, uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinin hareketlerini kontrol altına almak amacıyla İranlı kolluk kuvvetlerinin silahlı ve organize suçlar ve kaçakçılığı ile mücadele birimi İran Şehir, Haş ve Zabul şehirlerindeki faaliyetlerinden haberdar olduklarını ve bu çetelerin söz konusu uyuşturucu maddeleri ülkenin merkezine nakletmek istediklerinden haberdar oldukları ve detaylı bir planla söz konusu çetelerin yok edilmesini gündemlerine aldıklarını belirtti. İran'ın Sistan ve Belucistan polis şefi 7 araçla uyuşturucu taşıyan kaçakçıların İran polis devriyelerini görür görmez hızlarını artırarak olay yerinden kaçtıklarını açıkladı. Komutan Celilyan, İran polisiyle yüzleşmeye cesaret edemeyen kaçakçıların uyuşturucuyu taşıyan araçları etrafta bırakarak kaçtıklarını, bunlardan 8'inin yakalandığını, toplam 2600 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini sözlerine ekledi.
İran Erkekler Milli Voleybol Takımı 22. Asya Voleybol Turnuvası'nın ikincisi oldu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Milli Takımı Urumiye'de düzenlenen Asya Voleybol Şampiyonası final maçında Japonya'ya 3-0 mağlup olarak tarihi kıtanın ikincilik podyumuna çıktı. Bu galibiyetle Japonya 2 yıl önce 21. Asya Voleybol Şampiyonası'nda İran'a karşı aldığı yenilgiyi telafi etmiş oldu. Turnuvanın bir başka maçında Katar Milli Voleybol Takımı Çin takımını mağlup ederek turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.
Kerbela'da bulunan Irak Cumhurbaşkanı Erbayin ziyaretçilerinin karşılanmasına yönelik tedbir ve hazırlıklar hakkında yakından bilgilendirildi. MİR Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit durumu incelemek, Hüseyin-i Erbayin ziyaretçilerini karşılamak ve Erbayin töreninin güvenliğini sağlamak için alınan önlem ve hazırlıklar hakkında bilgi almak üzere dün cumartesi günü Kerbela'ya giderek bu ilin valisi ve yerel yetkilileriyle görüştü. Irak Cumhurbaşkanı kutsal şehir Kerbela'ya girdikten hemen sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesine giderek 3. Ehl-i Beyt İmamı'nın türbesini ziyaret etti. Abdüllatif Reşit daha sonra bir toplantı düzenleyerek Kerbela valisi tarafından bu ilin hizmet ve güvenlik durumu hakkında bilgilendirildi. Irak Cumhurbaşkanı Kerbela ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kerbela vilayetine önem verilmesi, hizmet ve güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi ve engellerin kaldırılması gerektiğini duyurdu. Bu toplantıda ayrıca Hüseyin-i Erbayin etkinliğinin düzenlenmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye Ardahan'da bir günlükler veya Mayıs sinekleri olarak adlandırılan türlerin bir hafta süren ölüm uçuşu denilen son uçuşları tamamlandı. Sineklerin yaklaşık yarım saat süren uçuşları ölümleriyle noktalanıyor. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre bu yıl çoğunlukla Kura Nehri bölgesinde toplanan sinekler Ardahan Kalesi ve şehir stadyumu çevresinde de görüldü. Günlerdir özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaşan ve aydınlatma lambaların etrafını saran sinekleri vatandaşlar ilgili izleyip görüntülemeye çalıştı. Habere göre böceklerin bu yıl ağırlıklı olarak Kura Nehri bölgesinde toplandığı ayrıca Ardahan Kalesi ve belediye stadı çerçevesi çevresinde de görüldü. Kura Nehri, Türkiye'nin doğusundan doğan, Gürcistan'daki Kafkasya Dağları ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden geçen Aras Nehri'ne katıldıktan sonra son olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi'ne dökülen Kafkasya bölgesinin en büyük nehridir.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye gittiği belirtildi. Azerbaycan Cumhuriyeti medyasına göre Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki askeri heyet Bakü'ye gitti. Türk askeri heyet Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılandı. Bakan Hasanov geçtiğimiz ayda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya gelmişti.
Arap medyası pazar sabahı Suriye'nin merkezindeki Türk askeri üssünde büyük bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. İrna'nın El Meyadin kanalına dayandırdığı haberine göre patlama Halep'in kuzey eteklerinde Azaz ilçesine bağlı Mare'i ilçesinin eteklerindeki El Ayun köyünde meydana geldi. Şimdiye kadar patlamanın nedeni belirlenmedi ancak Kürt askerleri daha önce Suriye'deki Türk askeri üslerine saldırıyordu. Türkiye ordusu 2016'dan bu yana Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı olmak üzere iki operasyonla Afrin ile Elbab, Azaz ve Cerablus kentleri dahil olmak üzere 4000 kilometrelik Suriye topraklarını işgal etmişlerdir.
Suriye, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü'nün Şam'ı 2013'te kimyasal silah kullanmak ve diğer uydurma olaylarla suçlayan açıklamalarını kınadı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Fransa ve Amerikan Dışişleri Bakanları'nın iddiaları daha önceki propaganda ve yalan iddialarıyla alakasız değil ve bu iki ülkenin Suriye'deki doğrudan ve dolaylı terör eylemlerinde tam işbirliği çerçevesinde bu çirkin suçun işlenmesine katılımının vurgulanmasıdır. Suriye Dışişleri Bakanlığı'na göre bu açıklamaların amacı asıl suçluyu gizlemek ve 2013 yılında Doğu Guta'da ve diğer terör olaylarında terör gruplarının kimyasal silah kullanması olayına Fransa ve Amerika'nın müdahalesini örtbas etmektir.
Benjamin Netanyahu kabinesinin muhalif isimlerinden ve Knesset'in eski üyelerinden Avigdor Lieberman, kendisinin ve bu rejimin iç güvenlik bakanı Itmar Ben-Gvir'in eylemlerini sert bir şekilde eleştirdi. El Ahd haber sitesinin bildirdiğine göre son aylarda Netanyahu muhalifleri kılığına giren İsrail Bitna Partisi'nin başkanı ve eski Knesset üyesi Avigdor Lieberman Netanyahu kabinesini eleştirdi.
Ve son haberimiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Wagner grubunun güçlerine hükmetme bağlılık yeminini imzalamalarını emretti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Dünkü sohbetimizde Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarıyla ilgili sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuşmuştuk bu konuyu. Bugün de yine sohbetimizde konuyla ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi Türkiye'nin bu sınır dışı operasyonları özellikle bu iki ülkede devam ediyor ya, bunun uluslararası arenadaki o dış politikasının imajını nasıl etkiliyor efendim? Yani bir baskıcı, bir zorlayıcı bir dış politikadan mı bahsediyoruz uluslararası arenada? Böyle mi düşünüyorsunuz siz de?
Yani uluslararası arenada şimdi Türkiye bir NATO'nun üyesidir. NATO'ya ben kendi güvenlik kaygılarımı gidermek için, terörle mücadele için bu operasyonları yapıyorum diyor ve yani çoğunlukla da inandırıcı da oluyor. Eğer inandırıcı olmazsa Batı ve NATO buna bir dur çekebilir. İnandırıcı da oluyor. Niye inandırıcı oluyor? Çünkü gerçekten PKK denilen bir örgüt vardır. Bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerini öldürüyor, karakollarına saldırıyor, şey diyor zaman zaman. Yani güdümlü de olsa, şey de olsa. Bu algı gerçekten vardır. Dünyada da vardır. Dünyanın hiçbir ülkesi kendisine karşı silahlı bir terör örgütüne karşı müsamahalı davranmaz. Bu Türkiye açısından da böyledir. Başka ülkelerde de böyledir. Ama yani bunun ben çözümünün yine Türkiye'de, Ankara'da olduğuna inanıyorum. Sınır dışı operasyonlarda değil. Yani 45 yıldan beri sınır dışı operasyonlar Türkiye'de devam ediyor sürekli. Yani ben kendimi bildim bileli dışarıda şeydir, yani dışarıya operasyon yapabilecek askerler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tezkereler gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete bu yetkiyi verir. Artık zaten Cumhurbaşkanlığı sisteminde çok da savaş gibi görünmediği için meclise bile getirme gereğini pek çoğu zaman duymuyorlardır. Ama yani bu sorun, şu sorun aslında Kürtlerdir. Terör merör meselesi değildir. Yani Kürt sorununu makul demokratik bir şekilde çözmek istemediğinden dolayı bu sorun başka ülkeler tarafından da şey ediliyor. Yani suistimal da ediliyor. Ben şunu da söyleyeyim. Yani Türkiye ile ihtilafı olan ülkeler de terörün bitmesini istemezler, destek verirler, el altında şey derler, Türkiye'yi yıpratmak isterler. O da bir yıpratma savaşının çeşididir. Türkiye de bunu kendi açısından kullanmaya çalışıyor. Onu da başka türlü şeyleri yıpratmaya çalışıyor. Kürtlere gırdağı veriyor. Bağımsız devlet olamazsınız, siyasi statü elde edemezsiniz, birleşemezsiniz, şudur budur. Yani sıkıntı bu Kürtlerdir. Türkiye bir kere kendi içindeki Kürtlerle de dıştaki Kürtlerle de bağışık olmayı bilmesi gerekiyor. Yani bu bir gerçekliktir. Kürtler 4000-5000 yıl önce de yani bu bölgede yaşayan bir halktır. Ondan öncesini biz bilmeyiz. Neden 5000 yıldan bahsediyoruz? Çünkü yazılı tarih Sümerlerle başlıyor. Yazı tarih kaydettiği tarih sonrasındaki bütün dönemlerde Kürtler Orta Doğu'da yaşamışlar. Üstelik de bugünkü coğrafyasında yaşamıştır. Onların da kendi kaderlerini tayin etme hakkı vardır. Yani Türkiye'nin bunu makul bir şekilde çözmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bunu çözmediği sürece tabii ki yani bu sınır dışı operasyonlar olacaktır. Uluslararası cemia, yani Amerika bundan doğrudan zarar girmediği sürece müdahale etmez. Avrupa doğrudan zarar girmediği sürece müdahale etmezler Türkiye'ye. Rusya da doğrudan şey etmez. Ama ne zaman ki onların çıkarları tehlikeye girerse o zaman Türkiye'ye karşı sert müdahalelerde bulunabilirler. Bugün için böyle bir durum söz konusu değildir. Yani kanamayla, işte şeyle, yani diplomatik üslupla yani hoşnutsuzluklarını ifade ederler ama herhangi bir yaptırım uygulamazlar. Yani Türkiye'ye karşı bugüne kadar Batı'dan gelen bir ekonomik yaptırım yoktur, askeri yaptırım yoktur, siyasi yaptırım yoktur. Nedir? Yani ufak tefek kınama, hoşnutsuzluk belirtileri, yani sorunları işte kendi aranızda, barışçıl yollarda çözün gibi tavsiye niteliğinde açıklamalar oluyor. Bunlar da Türkiye artık bunlara alıştı. Bunları çok da dikkate aldı. Bir şey değildir. Yani biliyor ki gücü olduğu sürece, o gücünü kullanabildiği sürece kullanacaktır. Kimse şey etmiyor. Yani Şimdi sorun buradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin güvenlik tehdidi, algısı, tehditleri var mıdır, doğru mudur? Dediğim gibi isteseydi kendisi Ankara'da çözerdi. İçeriye gelip sınır dışına gitmesine gerek yoktur. Yani Kürt sorununu çözerse PKK hangi Kürt'ün eline silah verebilir? Terör yaratabilir. Belki o zaman DAEŞ gibi, El-Kaide gibi hareket onlara karşı mücadele etme gereği duyar. O zaman da oradaki Kürtlerle el ele yapar bunu. Bu kadar büyük sıkıntılar da olmaz.
Tahran Radyosu.
Efendim, son soruda sizce bu normalleşme ilişkilerinde Suriye ile Türkiye'nin normalleşmek isterdiği bu ilişkilerde bu operasyonların payını nasıl görüyorsunuz? Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Türkiye bizim toprağımızı terk etmedikçe bu normalleşme başlamaz demişti. Bunu da kısaca açıklarsanız memnun olurum efendim.
Yani şimdi devletler arası ihtilaflar sonsuza kadar devam etmezler. Çıkarlara dayalıdır. Suriye'nin de çıkarı olduğu zaman Türkiye ile mutlaka şeydir, yani arasındaki ihtilafları çözecektir. Suriye'nin de Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Suriye aslında Kürtlere karşı yapılan bu operasyonlardan çok da hoşnutsuz değildir. Yani bana göre bir miktar şey de ediyor, hoşuna da gidiyordur. Kendi yapamadığını Türkiye yapıyormuş gibi şeydir. Yani Beşar Esad Kürtlerin statüsünü tanımıyor ki. Beşar Esad kuzeydeki Kürtlerin yarattığı otonomiyi kendisi de kabul etmiyor. Ben diyor onu kabul etmem, tanımam. Eğer tanımış olsaydı, kabul etmiş olsaydı Beşar Esad ile kuzeydeki Suriye Kürtleri'nin sağladığı otonomi arasında tam bir uyum olmuş olsaydı zaten bu Suriye için savaş nedeni olurdu. Suriye kendisi bizzat Türkiye'nin askerlerine karşı çatışırdı ama çatışmaktan kaçınmıyor. Kaçındığına göre bunlar rızası vardı bir miktar. Ben onu size söyleyeyim. Ve Suriye'nin Rusya üzerinde çok ciddi bir şey vardır, etkisi vardır. Yani Suriye benim kanaatime göre Türkiye'den daha çok Putin'i ikna etmeye imkanları vardır. Çünkü onlar daha Türkiye'den daha çok müttefiktirler. Şeyin de Rusya'nın da Türkiye'den daha büyük çıkarları Suriye'de vardır. Dolayısıyla yani Suriye kendisi Türkiye'yi durdurmazsa dahi Rusya'nın eliyle durdurabilirdi. Ben Rusya'nın da bu konuda samimi olmadığı düşüncesindeyim. Yani Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlara karşı gerçekten bir dur deme niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Bence bu biraz danışıklı bir şeydir. Yani bir istikrarsızlığın devam etmesini istiyorlar. Bütün tarafları istiyorlar. Herkes de kendinden bundan istifade ediyor. Yani Suriye'nin de bundan bir çıkarı vardı. Bizim öngöremediğimiz bir çıkarı vardır. Rusya'nın da vardır. Türkiye'nin de vardır. Kimlerin bundan çıkarı yoktur? Gerçekten Kürtlerin çocukları ölüyor. Topraklarında çatışma oluyor. Güç etmek durumunda kalıyorlar. En çok bu işte bu çatışmalarda zarar gören taraf Kürtlerdir. Yani ne Türkiye'dir, ne Suriye hükümetidir, ne de Irak'ın merkezi hükümetidir. Kürtler bundan zarar görüyor. Kürtlerin sesini de ne dünya kamuoyunu tam duyabiliyor, ne de dünya kamuoyunu buna karşı duymak istiyor, ne de küresel ve bölgesel güçler buna dur demek istiyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor.
Evet. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Abdülmenaf Bey. Hoşçakalın efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran'ın görüşlerini Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarla ilgili dinlemiş olduğunuz konuyla ilgili sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1402, Hicri Kameri 10 Sefer 1445 ve Miladi 27 Ağustos 2023 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1357'de İran tarihinin başlangıcı Şahlık tarihinden Hicri Şemsi tarihine geri döndü. İran İslam İnkılabı'nın zaferinden önce İslam öğretilerini kendi çıkarlarına aykırı olarak gören zalim Pehlevi rejimi İran'ın eski tarihi mehafillerine dayanarak bu öğretilerle mücadele etmeye kalkıştı. Bu yüzden Pehlevi rejiminin Göstermelik Meclisi'nin onayıyla Hicri Şemsi 1355 yılından itibaren İran'ın tarih başlangıcı İslam peygamberinin hicretinden Hehamenişi silsilesinin şahı Kuruş'un taç giymesi tarihine dönüştü. Bu olay İmam Hümeyni ve İran'ın Müslüman halkının öfkesine neden oldu. Ancak tarihteki bu değişim 2,5 yıldan fazla sürmedi ve İran halkının İslam devrimiyle karşı karşıya kalan şah rejimi İran tarihinin temelini Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini bağlamak zorunda kaldı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1369'da İranlı ünlü hat üstadı Ali Ekber Kahve vefat etti. Bu öne gelen hat hocası Hicri Şemsi 1271'de İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelerek çocukken kendi dönemindeki önde gelen hat hocalarının eserleriyle yakından tanıştı. Mirza Tahir Katip, Humayun Hemedani ve Emadül Kitab Seyfi Gazvini gibi hocalardan dersler alan Kahve nihayet sanatta kemale erdi. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1395'te İran'da ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Davud Reşidi vefat etti. Davud Reşidi Hicri Şemsi 1312'de Tahran'da dünyaya geldi. Bugünkü tiyatro grubunu kuran Reşidi Hicri Şemsi 1350 yılında Fararaz Tele filmiyle oyunculuk alanına girerek kendi filmimde oynayarak oyunculuk sanatının zirvesine ulaştı. Şehriver günü İran takviminde İslam dünyasının önde gelen bilim adamı Muhammed bin Zekeriya Razi'yi anma günüdür. Hicri Kameri 251'de Tahran'ın güneyindeki Rey'de dünyaya gelen Razi ilk başta kuyumculuk mesleğini ardından kimyacılık mesleğini seçti. Bu İranlı bilim adamı alkolü keşfeden ilk insan olup çeşitli bilimsel dallarda 250 eser kaleme aldı. ...182 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Sefer 1263 yılında büyük Müslüman bilim adamı ve yazar Molla Cafer Şeriat Medari Tahrani Tahran'da vefat etti. Hicri Kameri 1197 yılında dünyaya gelen Molla Cafer Şeriat Medari Tahrani ömrünün önemli bir bölümünü ilim tahsili ve eğitimle geçirdi ve döneminin önemli meşhur hocalarından dersler aldı. Bu bilgin aynı zamanda Arap edebiyatı ve şiirinde de önemli bir konum kazanmış ama onun asıl şöhreti fıkıh esasları, hikmet, kelam ve ahlak alanlarında kaleme almış olduğu eserleri sayesinde olmuştur. ...63 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Sefer 1382 yılında büyük İslam alimlerinden ve taklit merci Ayetullah Seyyid Abdülhadi Şirazi vefat etti. Ayetullah Seyyid Abdülhadi Şirazi Necef Dini İlimler Merkezi'ne giderek orada dönemin büyük alimlerinden dersler aldı ve ilmi açıdan önemli bir mertebeye ulaştı. Öyle ki daha sonra Necef İslam İlim Merkezi'nin başkanlığı kendisine devredildi ve uzun bir süre bu merkezi yönetti. Çeşitli mevzularda birçok eseri bulunan Ayetullah Abdülhadi Şirazi'nin en önemli eseri ise Darusselam kitabıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Keyfi yasak yine Anayasa Mahkemesi'nden döndü.
Yeni mesaj.
Muayene ücretlerine yeni zam.
Karar.
İş Bankası Genel Müdürü'nden enflasyonun açıklaması. En büyük iç kırılganlık bozulan gelir dağılımı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Elif Çakır 25 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde "Hani faiz asla artmayacaktı?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 14-28 Mayıs seçimlerinden bu yana art arda 3 toplantısında tahminlerin altında faiz artışı yapan Merkez Bankası, dünkü PPK toplantısında tahminlerin üzerinde bir faiz artırımına gitti. Piyasa beklentileri Merkez Bankası'nın politika faizini 100 ila 250 baz puan artıracağı yönündeydi. 750 baz puan artışıyla faizi %17,5'ten %25'e yükseltti. Şunun altını çizmek isterim ki Merkez Bankası'nın bu mega artış kararı piyasalar için sürpriz olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan için sürpriz, şaşırtıcı, beklenmedik bir karar olmadı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Erdoğan tam da bu amaçla Merkez Bankası'nın başına lafını dinleyecek değil, fiyat istikrarını sağlaması için enflasyonu düşürecek adımları atacak. Hafize Gaye Erkan'ı getirdi. PPK kuruluna Osman Cevdet Akçay, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan gibi ekonomi çevrelerinin saygı ve güven duyduğu isimleri atadı. Vatandaş neredeyse ekmek alamaz, meyveyi çocukları için taneyle alır hale geldi. Semt pazarları yangın yeri. Bu ülke çok ekonomik kriz gördü. Halk yoksullaştı ama ekonomik kriz vatandaşı hiç bu kadar acınacak hale getirmemişti. 4 kişilik bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi sıradan lüks olmayan insani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, insan gibi yaşaması için 39.886 liraya ihtiyacı var. BİSAM, Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi açıkladığı Temmuz ayı raporuna göre ülkemizde 4 kişilik aile için açlık sınırı 11.525 lira, yoksulluk sınırı ise 39.886 liraydı. Ağustos ayı rakamlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Ülkemizde tüketici güven endeksi 3 ayda 23 puan düşmüş. Ama aynı endeks seçim öncesinde Mayıs ayında %91.1'e yükselmişti. İktidar seçim döneminde sağladığı geçici iyileştirmelerle vatandaşa ekonomide iyileşme umudu verdi. Seçime öyle girdi. Seçim bittikten sonra gerçek ortaya çıktı. Rakamlara gerçek oran indi. Erdoğan tüketici güven endeksinin gerçek oranıyla seçime girmiş olsaydı seçimi kazanabilir miydi? Peki bugün tüketici güven endeksi %68 iken seçime girse seçimi kazanabilir mi? Şimşek'in ekonomide rasyonel zemine dönmekten başka çıkış yolu yok şeklindeki sert ve keskin sözüne Erdoğan'ın razı olması bu yüzden. Ama elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok değil, birkaç ay önce büyük bir iddiayla söylediği kendi sözlerini hatırlatabiliriz. 21 Nisan 2023 günü İstanbul Gazi Osman Paşa'da katıldığı temel atma töreninde enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına alıp önümüzdeki yılda tamamen çözeceğiz. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz, enflasyon da faizle beraber düşecektir. Bu durumda Erdoğan'a sormak lazım. Hani siz iktidarda olduğunuz müddetçe faiz artamayacaktı? Hani siz iktidarda olduğunuz müddetçe Merkez Bankası faizi düşürme kararı verecekti?
Kazım Güleç Yüz 25 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yasakçı kafaya bir anayasa mahkemesi şamarı daha" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Anayasa Mahkemesi 2. bölümü geçen yıl aynı konuda yapılan çok sayıda başvuruyu değerlendirdiği kararında bu süreçte cezaevlerinde başka bazı gazetelerin yanı sıra en çok Yeni Asya'ya karşı işletilen keyfi yasaklarla en temel haklardan biri olan İfade özgürlüğünün ihlal edildiğini hükmetmişti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeler yer veriyor.
Adalet Bakanlığı'nın gazetemizle ilgili olarak öne sürdüğü kurum güvenliği tehlikeye atma iddiasına da diğer yasaklama gerekçelerine de itibar etmeyen Yüksek Mahkeme, aynı konuda daha önce verdiği kararların uygulamada dikkate alınmamasını yapısal bir sorun olarak niteleyip, idari ve hukuki düzenleme gerektiren bu sorun çözülmedikçe konuyla ilgili başvurularda yeniden yargılama yoluna gidilmesinin çözüm olmayacağına hükmederek bu yolu da kapatmıştı. Tutuklu veya hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi, bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır dediği önceki kararlarına atıfla yasakla ifade özgürlüğü ihlal edildi demişti. Tutuklu ve hükümlülerin Yeni Asya taleplerini reddeden kimi infaz kurumu, eğitim kurullarınca gerekçe yapılıp bazı infaz hakimlikleri ve ağır ceza mahkemelerince de tekrarlanan, dahası onlarla sınırlı kalmayıp belli merkez ve mahviller tarafından bilhassa troller eliyle her yere üflenen çarpıtma ve iftiraları da çürüten bir karardı bu. Son olarak Fatih Seyiz adlı mahkumun Yeni Asya talebinin reddi üzerine yaptığı başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2. bölümün bu kararına da atıfta bulunarak aynı yönde oy birliğiyle yeni bir karar verdi. Başvurucunun infaz kurumu idaresi aracılığıyla ücretini karşılamak suretiyle Yeni Asya gazetesini satın alma talebinin gerçeğe aykırı şekilde yeterli talep olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürdüğü belirtilen kararda açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir denildi ve ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir sonucuna varıldı.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 25 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Zam değil, düzeltme" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde işçi ve memuru hayat pahalılığı tahribatından korumak ve sosyal problemleri önlemek için çalışanların ücret ve maaşları enflasyona göre düzeltilir. Genellikle uygulama ücret endekslemesi veya eşel mobil sistemi yöntemiyle olur. Maaş ve ücretler ya tamamıyla ya önceden belli oranda bir artış yapılıp sonradan fark bildirerek fiyat artışlarıyla doğru orantılı artırılır diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bizde yüksek enflasyon çeşitli entrikalarla çalışanların aleyhine kullanılıyor. Hükümet zam yaptık diyor, medyada aynı ağızla işçi ve memura şu kadar zam diye yazıyor. Gerçekte ise bu artışlar zam değil, satın alma gücünü korumak için ücret ve maaşlarda yapılan düzeltmedir. Eğer bu düzeltme üstünde bir artış olursa o zaman buna zam denilebilir. Özellikle hükümet zam sözünü kullanarak zımnen çalışanları kayırdığını söylemek istiyor, yani popülizm yapıyor. Sendikaların uyanık olup işçi ve memurun sırtından popülizm yapılmasına engel olmaları gerekir. Ne var ki Türkiye'de sendika kalmadı. Siyasi iktidarın sendikasızlaştırma politikası gerçekleşti. 2000 yılı öncesi işçilerde sendikalı oranı %70 iken şimdi %14,5'a geriledi. Kamuda çalışanlar ise toplu sözleşme masasına 3,7 milyon memuru temsilen 1 milyon üyesi olan tek bir sendika Memursen oturuyor. Aslında yüksek enflasyon ücret ve maaşlarda serap etkisi yapar. Bu nedenle satın alma gücünü gösteren reel maaş ve ücretleri konuşmak gerekir. Faizlerde de aynı şekilde reel faiz konuşmak gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024'te %40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize dedi. Bakan bunu söylerken 2023 yılının son 6 ayında ortaya çıkan %24,45 enflasyon farkını maaşlara ilave ediyor ve %15 maaş artışlarını bunun üstünden hesap ediyor. Memurun 2023'te kalan enflasyon farkı alacağını zam gibi hesaplıyor. Medyada aynı hataya düştü. Her zaman söylüyorum. TÜFE verileri çalışanın maruz kaldığı enflasyonu göstermiyor. Zira TÜFE sepetinde yer alan harcama ağırlıkları zengin ve fakirin harcama sepetlerinin ortalamasıdır. Düşük gelir grupları harcama sepeti içinde fiyatı TÜFE'nin üstünde artan gıdanın ve konutun payı daha yüksektir. Bunun içindir ki maaş ve ücretlerin TÜFE'ye göre düzeltilmesi çalışanların cebinden götürüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuday Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsuday Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhammed bin Zekeriya Razi anısına.
Hicri Şemsi 5 Şehriver, miladi takvime göre 27 Ağustos, İranlı büyük filozof, kimyager, alkol ve sülfürik asidin kâşifi Muhammed Zekeriya Razi'nin doğum yıl dönümüdür.
Bu yüzden bu büyük bilim adamını anmak ve sizlere tanıtmak üzere hazırladığımız sohbetimizi sunuyoruz.
Hicri Şemsi 5 Şehriver gününe denk gelen 27 Ağustos Muhammed Zekeriya Razi'nin doğum günü ve Eczacılar Günü olarak adlandırılmıştır. Adı Muhammed ve babası Zekeriya idi. Oryantalistler kitaplarında ondan Muhammed bin Zekeriya Razi olarak söz ediyor, fakat batılı tarihçiler ona Razis veya El-Razi olarak hitap ediyorlar. El-Havi, Et-Tıbbül Mansuri ve El-Cuderi vel-Hasbe gibi büyük eserlerin yazarı Muhammed Zekeriya Razi, büyük bir filozof, doğa bilimcisi, kimyager ve tabip olarak Müslüman Galen olarak ün yaptı. Razi, Hicri 250 yılında İran'ın Rey kentinde dünyaya geldi ve 63 yaşında yine Rey kentinde dünyaya veda etti, fakat mezarının yeri bilinmemektedir.
Hicri 3. asırda Rey kenti, Alborz Sıra Dağları ve Ovası arasında verimli topraklara sahip bir kentti. İbni Hafkal bu kenti doğunun en büyük ve güzel kenti bilirken, Estahri ise kentin 8'e 8 fersah alanında kil ve tuğla ile inşa edilen bir kent biliyor. Ve İbni Fakih Hemedani de bu kentte ipek, ahşap ve emaye sanayinin önde olduğunu, o dönemde 5 giriş kapısı ve 8 pazarı olduğunu belirtiyor. Muhammed bin Ahmet Mukaddesi de Rey kentinin dönemin büyük İslami kentlerinden olduğunu, büyük meyve ve kitap pazarı olduğunu ifade ediyor. Bu kent Hicri 3. asırda en zirvede yer alıyordu ve Zekeriya Razi gibi büyük bilim adamlarını yetiştirdi.
Zekeriya Razi çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerini doğduğu kentte geçirdi. Gençlikte felsefe, musiki, kimya ve şiir ile tanıştı. Fakat daha sonra kuyumculuk ve kimyagerliğe yöneldi ve daha sonra da hekim oldu. Güçlü bir yazar, çalışkan bir hekim ve bilgili bir kimyager olan Zekeriya Razi, 62 yıllık bereketli ömründe en az 200 eser geride bıraktı. Onun tıpla ilgili en önemli ve bilinen eserler ise daha önce de belirttiğimiz gibi El-Havi, Et-Tıbbül Mansuri ve El-Cuderi vel-Hasbe'dir. Bu arada 20 ciltlik El-Havi kitabı başta Latince olmak üzere 11 dile çevrilmiş ve Ahlakü't-Tabib, Makale fi Emarati İkbal ve Devle, Et-Tıbbür Ruhani ve de Es-Siretül Felsefiye eserleri Türkçe'ye çevrilmiştir.
Ebu Reyhan Biruni, Zekeriya Razi'nin ilk başta kimya ile ilgilendiğini, fakat bir süre sonra yanıcı ve kezzap gibi maddeler ile sürekli çalışması nedeniyle gözlerin hasar görünce kendi gözlerini tedavi için tıbba yöneldiğini yazıyor. Tarihçiler ise Zekeriya Razi'nin bir süre Bağdat'ta yaşadığını ve orada bilim ve tıp öğrenmekle meşgul olduğunu ve orada Mu'tezidi Hastanesi'nin sorumluluğunu üstlendiğini belirtiyorlar. Fakat bir süre sonra Rey'e dönerek orada ömrünün sonuna kadar Rey Hastanesi'nde hastaları tedavi ettiği belirtiliyor.
Anlatılanlara göre Bağdat'ta Mu'tezidi Hastanesi'ni inşa ederken hastane için uygun yer hakkında Zekeriya Razi'nin fikrini aldılar. Razi eşit boyutlarda birkaç parça eti kentin çeşitli bölgelerine asmalarına, en geç bozulan etin bulunduğu bölge hastanenin yapımı için uygun mekan olduğunu belirtti. Böylece Zekeriya Razi'nin canlıların kendiliğinden üremesi teorisini reddeden ve üretken faktör teorisi hakkında şerh yazan ilk bilim adamı olduğu biliniyor.
Zekeriya Razi bu hastanede ruhsal hastalıklar için özel bir bölüm açtı ve hastaların sorunlarına uygun beslenme programı hazırladı. Yenilikçi ve tecrübe odaklı bir hekim olan Zekeriya Razi, diğerlerinin eserlerini eleştirel bakışla inceler ve gerçeklere uymayan düşünceleri reddederdi.
Razi Rey Hastanesi'nin başhekimi olduğunda tıp öğretmek için özel bir yöntem geliştirdi. İşe başlayan her yeni öğrenci hastaneye yeni gelen hastayı muayene ederdi. Eğer teşhis için yeterli bilgiye sahip olmasaydı eski öğrencilerden yardım alırdı. Ve eğer eski öğrenci de başarılı olmasaydı o zaman Zekeriya Razi'ye başvururlardı. Bu yöntem hala dünyanın birçok eğitim hastanesinde uygulanıyor.
Tahran Radyosu.
Zekeriya Razi tıpta yenilikçi bir hekimdi ve eski hekimlerin tedavi yöntemlerini körü körüne kabul etmezdi. Nitekim Şekkuk Şübehat adlı kitabında Galen'in yanlış tedavi yöntemleri ve teorilerine değinmiştir. Razi, tecrübenin tıp biliminden daha iyi olduğunu düşünürdü. Burada tıp bilimi tabii ki eskilerin yazılarıydı.
Zekeriya Razi Türkçe'ye Filozofça Yaşam başlığıyla tercüme edilen Esiretül Felsefiye kitabında şöyle yazıyor. Bu alandaki sabırlı çalışmalarım neticesinde bir yıl zarfında teaviz hattıyla 20 bin varaktan fazla yazı yazdım. El Camiul Kebir üzerinde geceli gündüzlü 15 yıl çalıştım. Neticede okuma ve yazmamı engelleyecek derecede gözlerim zayıfladı ve elim titreyip tutamaz oldu. Bu haldeyken dahi peşini bırakmadım. Başkasına okutup yazdırarak gücüm yettiği ölçüde çalışmalarıma devam ediyorum.
Zekeriya Razi eserlerinin listesini İbn-i Nedim Fihrist adlı kitabında kaydetmiştir. Ebu Reyhan Biruni de Zekeriya Razi'nin eserleriyle ilgili bir kitap yazmıştır. Biruni'nin listesine göre Razi tıpta 56, doğayla ilgili 33, mantıkta 7, matematik ve nücumda 10, başkalarının felsefi ve tıbbi kitaplarının yorumunda 7, felsefe ve tahmin biliminde 17, doğaüstü konularda 6, ilahiyatta 14, kimyada 22 ve diğer çeşitli bilimlerde 10 olmak üzere toplam 184 kitap yazmıştır.
Tıp bilim tarihi araştırmacısı Mahmud Necmabadi, Ebu Reyhan Biruni, Cemaleddin Elgafdi, İbni Abi Usaibya ve İbn Nedim'in listelerini karşılaştırarak Ebu Bekir Muhammed Zekeriya Razi Telifleri adlı bir kitap hazırladı. Bu kitap yaklaşık 66 yıl önce Tahran Üniversitesi tarafından yayınlandı. Necmabadi bu kitapta Zekeriya Razi için 271 eser kaydetmiştir.
Zekeriya Razi iyi huylu ve öğrenmek için çalışkan biriydi. Hastalara özel ilgi gösterir, kesin teşhis konulmadığı müddetçe onları bırakmaz ve yoksullara karşı şefkatli biriydi. Genelde krallar ve devlet erkanı ve büyüklerini tedaviye daha istekli olan birçok hekim ve doktora rağmen daha çok sıradan insanları tedavi etmeyi tercih edirdi. Kendisi Ahlak-ı Tabib adlı eserinde herkesin hekimliğe layık olmadığını ve tabibin ise özel sıfatlar ve özelliklere sahip olması gerektiğini belirtiyor. Zekeriya Razi'nin tabiplerle ilgili bazı görüşleri halen günümüz modern tıpta da uygulanıyor. Özellikle hastalara özel beslenme diyeti uygulamak gibi. Razi sağlık ve tedavide beslenme rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan ilk tabiplerden biridir. İlacın kullanılmasında israfın zararlı olduğunu, mümkün olduğu kadar tedavinin beslenme modeliyle gerçekleşmesi, aksi takdirde sade ve tek bir ilaçla yapılması gerektiğini savunurdu.
Yiyeceklerin Yararları ve Zararları adlı eseri ise sağlıklı beslenmenin tam bir kılavuzudur. Doktorlar ve birçok araştırmacı, Zekeriya Razi'nin bu kitabı ve risalelerinden yüzyıllar boyunca yararlandılar. İbn Sina ise Zekeriya Razi'nin tıpta yüksek bir konuma sahip olduğunu belirterek dünyaca bilinen kanun kitabının telifi için Zekeriya Razi'nin El-Havi kitabından çokça yararlandığını belirtiyor.
Zekeriya Razi tıptan önce kimyayı öğrenmeye başladı ve bu konuda da önemli ve değerli çalışmalar ve eserlere imza attı. Onun kimyadaki çalışmaları genelde maddeleri kategorilere ayırma ve sınıflandırmaya dayalıdır. Maddeleri fiziksel, bitkisel ve hayvansal olarak ilk kez Razi ayırdı. Kendisi modern kimyanın temelini atan biri olmasına rağmen simyacılığa inanan biriydi. Yine de kimya dalında yeni bir hareket olan deneysel ve bilimsel kimyayı kurdu.
Razi kimyasını dünyaya daha iyi tanıtmak için büyük çaba harcayan ünlü bilim adamı Julius Ruska, Zekeriya Razi kimya ilminin babası ve bilimde yeni bir ekolün kurucusu olarak biliyor. Simyacılık biliminin Zekeriya Razi tarafından kimyaya dönüşmesi sürecinde birçok araştırmacı tarafından ispatlanan konu ise onun atomik görüşüdür. Simyacılar unsurların birbirine dönüşebileceğine inanıyorlardı. Bu konu unsurların değişebilen ve birbirine dönüşebileceğini savunan Aristo teorisidir. Fakat atomik teorisini savunanlar ise unsurların birbirine dönüşemeyeceğini belirtiyorlar. Zekeriya Razi de bunu savunuyordu ve bu yüzden eski kimya bilimini modern kimyaya çevirdi.
İran, Haziran 2009'da barışçıl bilimin ilerlemesi sembolü olarak çeşitli mimari tarzlarında hahameneşi ve İslami süslemeler ile dörtlü bir heykel olan Alimler Köşkü'nü Viyana'da Birleşmiş Milletler Ofisi'ne bağışladı. Dört ünlü Fars ortaçağ alimi Ömer Hayyam, Ebu Reyhan Biruni, Muhammed Zekeriya Razi ve İbn Sina heykellerinin içinde olan köşk, Çahartak Köşkü, bu bilim adamlarının insanlık, uygarlık ve ilim alanındaki önemini sergiliyor.
Değerli dinleyiciler, 27 Ağustos günü dünyaca tanınan İranlı bilim adamı Muhammed Zekeriya Razi'yi anma günü münasebetiyle hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Her zaman olduğu gibi önce sohbetimizi ve ardından hikayemizi dinleyeceğiz.
Geçen bölümlerde halk masallarının bir çeşidi olan mitoloji masallarından söz ettik ve dedi ki, mitolojiler ilkel insanların dini inançlarıydı ve bu yüzden beşeri toplumların kültürünün önemli bir unsuru haline geldi. Yine geçen bölümde büyüyü tanımladık ve büyücülerin genellikle Müslümanlarla karşı karşıya geldiğini ayrıca olağanüstü işler yaptığını ve doğaya müdahalede bulunduklarını veya türlü hayvanların ve canavarların kılığına girdiğini, bu tür masalların önemli karakterlerden biri de devler olduğunu anlattık ve dedi ki, mitolojik masallarda her türlü kötü ve şer durumu devler temsil ediyor. Yine dedi ki, devler ve şer mahluklar aslında insanların hayal gücünün ürünüdür ve her toplumun kültürünün bir parçası ve dünya görüşleri, inançları ve ayinlerinin en önemli bir bölümüdür. İran'da da bu bağlamda birçok tarihi eser ve yazı bulunuyor. Bu eserlerin ana teması harikulade mahluklar, devler ve şeytanlardır. Bu eserlere Acayipname adı verilir. Acayipnameler aslında halk edebiyat tarihinin özel bir yazılış biçimidir ve verilere antropolojik ve kültürel araştırmalarda da kullanılır.
İran'da bu alanda yazılan ve bir bölümü Acayipname olarak anılan en eski eserlerden biri Basralı Ömer bin Cahiz adlı yazarın El Hayvan adlı eseridir. Bu eser Kameri 3. yüzyılda ve 7 ciltte yazılmıştır. Eserin 6. cildinde cinler, devler ve bu mahlukların alt grupları tanıtılırken İranlıların ve Arapların bu alanda bazı inançlarına yer veriliyor. Bu geleneği Cihaz'dan sonraki yazarların da sürdürdüğü gözleniyor. İran'da İslam'dan önceki dönemde devler kutsal sayılır ve başka tanrılarla birlikte tapılırdı. Mitolojik devler arasında bir nevi denge ve eşitlik söz konusuydu ve eski İranlıların inançlarının ana çekirdeğini ve temelini oluştururdu. Ancak zamanla ve özellikle Zertüşti inancı yaygınlaşmaya başladıktan sonra devler tapılma konumunu kaybetti ve şeytanın mahlukları sayılmaya başladı. Bu yüzden Zertüştlerin kutsal kitabı Evesta'da dev kötülük ve şer simgesi ve tanrısıdır. Mitolojik inanca göre devler bundan sonra yeryüzünde görünmemeye başladı ve mecburen yer altına kaçtılar ve orada gizli yaşamlarını sürdürdüler ve tüm kötülükleri ve çirkinlikleri simgelemeye başladılar.
Muhterem dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her bölümde olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde Kel Karamemuş adında bir kel oğlanın yaşlı annesiyle yaşadığını anlattık ve dedi ki, bir gün Karamemuş babasından miras kalan tüfeği ile ava çıktı ve bir yanından ışık saçan, bir yanından da davul zurna sesi çıkaran bir hayvanı avladı. Padişah Karamemuş'u saraya çağırdı ve avını elinden aldı ve ödül olarak da vezirinden mevkini ona vermesini istedi. Vezir mevkini kaybetmek istemedi ve bu yüzden Şapka Baba adını verdiği sihirli şapkasından yardım istedi. O da Karamemuş'tan padişaha 40 kısran sütünü getirmesini istemesini söyledi. Kel Karamemuş bu işi başardı. Bu kez vezir Karamemuş'un gidip ejderhayı öldürmesini istedi. Karamemuş yine bunu başardı. Fakat vezir yine komşu ülkenin padişahının kızını getirme şartını ileri sürdü. Kel Karamemuş kızı getirmeye çıktığı yolculuğunun devamında deniz suyunu bir yudumda içen birine ve ardından değirmen taşını döndüren adama, sonra da sapancaya ve en son yorgan kulağa rastladı ve onları da yanına alarak yoluna devam etti. Sonunda komşu ülkeye vardı ancak komşu ülkenin padişahı ve veziri Kel Karamemuş'u yok etmeye karar verdi ve bunun için bir ziyafet vererek onu zehirlemek istedi. Şimdi maceranın devamını birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Kel Karamemuş ve arkadaşları beraber oturmuş sohbet ediyordu ki birden yorgan kulak kahkahalar atarak gülmeye başladı. Yorgan kula sordular. Ne oldu? Yoksa delirdin mi ki durup dururken gülüyorsun? Yorgan kulak şöyle dedi. Hayır, padişah ve veziri bizim için komplo kuruyor. Kel kara memuş nasıl bir komplo diye sordu. Yorgan kulak hepimizi zehirlemek istiyorlar dedi. Deniz kurutan söze karıştı ve şöyle dedi. Bırak öyle düşüne dursunlar. Ben icabına bakarım.
Ertesi gün kendi yaşlı genç, kadın erkek kim varsa padişahın misafiri olarak saraya toplandı. Kel Karamemuş ve arkadaşları da geldi. Bir köşeye yerleşti. Kısa bir süre sonra Karamemuş padişaha şöyle dedi. Acaba benim aşçı başım sizin mutfağa bakabilir mi? Padişah da sakıncası olmadığını söyledi. Böylece Kel Karamemuş deniz kurutana döndü ve şöyle dedi. Hadi aşçı başı, kalk mutfağa bakıver. Yemek ne zaman hazırlanacak? Deniz kurutan mutfağa gitti. Baktı ki padişahın aşçı başısı 40 kazan pilav asmış, hazırlanmasını bekliyor. Deniz kurutan şöyle dedi. Aşçı başı, ben de Kel Karamemuş'un aşçı başısıyım. Kazanlara bakmama müsaade eder misin? Bu sözlerin üzerine deniz kurutan aşçı başının iznini beklemeden ilk kazanın başına geçti ve sırtını aşçı başına dönerek bir göz kırpmak kadar kısa bir sürede içinde ne varsa yedi. Ardından öteki kazanların başına geçti ve yine aşçı başına fark ettirmeden her 40 kazan içinde ne varsa yuttu. Aşçı başı deniz kurutana sordu. Acaba yemekler hazır mı? Deniz kurutan da ellerine sağlık. Yavaş yavaş hazırlanıyor. Bu sözlerin ardından deniz kurutan mutfaktan ayrıldı ve gidip yerinde oturdu.
Padişah yemeklerin getirilmesini emretti. Aşçı başı mutfağa gitti ve kazanlara baktı. Ama 40 kazanda boştu ve içinde bir tane bile pirinç yoktu. Aşçıbaşı bu duruma şaşırdı kaldı ve padişaha ne diyeceğini kara kara düşünmeye başladı. Padişaha haber ulaştı. Bu işin altında ancak Kel Karamemuş ve arkadaşları olabileceğini anladı ve öfkeden dudaklarını ısırmaya başladı. Fakat bu işin hiçbir sorunu çözemeyeceğini fark etti ve şöyle dedi. Misafirlere söyleyin, ziyafet yarına ertelenmiştir.
Çok öfkelenen padişah vezirini çağırdı ve şimdi ne yapmaları gerektiğini sordu. Vezir şöyle dedi. Emret, çelikten hamamı hazırlasınlar ve Kel Karamemuş'u ve arkadaşlarını oraya davet edelim. İçeri girdiklerinde kapıları kapatır ve hamamın üzerindeki delikte onlara boğuluncaya dek su dökeriz. Padişah vezirin fikrini beğendi. Ancak yorgan kulak yine bu sözleri duydu ve kahkaha atarak gülmeye başladı. Kel Karamemuş yine ne oldu diye sordu. Yorgan kulak da padişah ve vezirin planını anlattı. Bu kez değirmen taşı döndürenle deniz kurutan birlikte bırakın öyle düşüne dursunlar dediler.
Ertesi gün padişah Kel Karamemuş ve arkadaşlarını çelikten hamama davet etti. Beş arkadaş hamama girince hemen kapıyı kilitlediler ve içine sel gibi su dökmeye başladılar. Deniz kurutan ağzını açtı ve suyun döküldüğü deliğin önüne tuttu ve bir damla suyun hamamın içine damlamasına müsaade etmedi. Bir süre sonra deniz kurutan canı sıkıldı ve değirmen taşı döndürene şöyle dedi. Daha ne kadar bana bakıp duracaksın? Bak, canım sıkılmaya başladı. Sen de bir şeyler yap. Bu sözün üzerine değirmen taşı döndüren boynundaki değirmen taşlarını döndürmeye başladı ve çelik hamamın duvarlarını kırdı.
Deniz kurutan hamamdan çıkınca ağzını açtı ve yuttu tüm suları püskürtmeye başladı. Öyle ki kentin yarısını sel bastı. Padişaha haber salındı ki ama ne duruyorsun, kentini sel bastı. Neden halk senin kızın için sularda boğulup ölsün? Kızını ver, halkının canını kurtar. Komşu ülkenin padişahı baktı ki başka çaresi yok. Kızını Kel Karamemoş'a verdi ve uğurladı. Kel Karamemoş kızı yanına oturttu ve yaya gelen dört tuhaf arkadaşıyla birlikte yola çıktı ve sonunda yaşadıkları kente yaklaştı.
Kente yaklaşan Kel Karamemoş, padişaha haber yolladı ve sağ salim döndüğünü ve komşu ülkenin padişahının kızını da getirdiğini, kendisini karşılamaya gelmesini söyledi. Padişah ordusuna emretti, Kel Karamemoş'u ağırlamaya gitsinler ve onu kente getirsinler. Kel Karamemoş da büyük bir ihtişam ile kente girdi ama doğruca kendi evinin yolunu tuttu. Padişaha haber sarındı ki Kel Karamemoş dünya güzellikte ki eşi bulunmayan komşu ülkenin padişahının kızı ve hiçbir şeylere de insana da benzemeyen dört arkadaşıyla birlikte doğruca evine gitti ve seni de umursamadı.
Padişah hemen Kel Karamemoş'a haber gönderdi ve bir an önce o dört kişiyi ve kızı kendisine göndermesini emretti. Padişah komşu ülkenin padişahının kızı ancak kendi sarayına layık olduğunu ve Kel Karamemoş'un kümesine yakışmadığını söyledi. Ancak Kel Karamemoş da şöyle karşılık verdi. Şimdiye kadar sen ne söylediysen ve ne emrettiysen ben yerine getirdim. Şimdi sen şu iki işten birini yap. Ya ilk avımı ve 40 kısrağı ver ve canını al da selametle kentten çık ve her şeyi bana bırak. Ya da savaşa hazır ol. Fakat unutma ki senin ordun ne kadar büyük olursa olsun benim elimle tarumar olan ve yenilen komşu ülkenin padişahının ordusundan daha büyük olamaz.
Padişah ve veziri kara kara düşünmeye başladı ve en son Kel Karamemoş'un elinden sağ salim kurtulsalar büyük bir iş başarmış olacaklarına karar verdi ve bu yüzden de hemen birlikte kentten kaçtılar. Kel Karamemoş da arkadaşlarını saraya getirdi ve kendisi tahta oturdu ve annesini de kendisinin veziri yaptı ve ardından kentte 7 gece 7 gündüz düğün ve şenlik yapılmasına emretti. Ardından komşu ülkenin padişahlarının kızı ile evlenerek mutlu oldu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Bir başka masalda buluşmak umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Bizleri www.parsule.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@devriyes.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran teknik heyetinin yakın zamanda Afganistan'a yaptığı ziyareti dikkate alınarak Hirmend Anlaşması'nın uygulanmasına vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı, Umallı mevkitaşı ile ikili bölgesel ve uluslararası alanlarda karşılıklı endişe yaratan konularda istişarede bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani bir telefon görüşmesine bölgedeki son gelişmeleri ve ortak ilgi alanlarını ele aldı. İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, yeni dünya düzeninin geometrisini etkilemek için denize hakim olmanın bir zorunluluk olduğunu belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın kıdemli danışmanı Tümgeral Safevi, İran'ın yeni stratejisi kara ve deniz bölgelerini birbirine bağlamaktır dedi. İran, Ermenistan sınırlarına herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Kerbela'da incelemelerde bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye gitti. Türkiye'nin Suriye üssünde patlama meydana geldi. Suriye'den Fransa ve Amerika'nın kimyasal silah kullanma iddiasına tepki geldi. Benjamin Netanyahu kabinesinin muhalif isimlerinden Lieberman, Netanyahu'nun İsrail'in varlığına tehdit olduğunu belirtti ve Putin, Wagner'in güçlerine bağlılıklarını ilan etme emri verdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.